Ayrım 12.
8 sene evvel, o zaman Bükreş Üniversitesi'nde okuyordum, dişçi olacaktım. Babam Köstence'de doktordu. Vaziyeti fena değildi. Bana neşeli bir talebe hayatı temin edebiliyordu. Bilmem gittiniz mi? Bükreş, dünyanın en neşeli şehri. Bükreş Üniversitesi dünyanın en neşeli mektebidir. Ben de oranın en neşeli talebesiydim. Belki de en yaramaz talebesi. Kadınların üzerinde de hususi bir nüfuzum vardı. Onlara mühimsemeden kendilerine lakayt olmadığımı hissettirmenin usulünü biliyordum. Birçok istasyonları arkasında bırakan bir tren kadar tabiilikle birinden ötekine atlıyordum. Fakat son sınıftayken küçük bir Basarabyalı kız beni kendine bağlamaya muvaffak olmuştu. Hatta ikimiz aynı pansiyona taşınmıştık. Çok çapkın bir mahluktu. Dünyada kederin ne olduğunu bilmiyordu. Birkaç ay beraber yaşadıktan sonra kış vakansı geldi. Ben Köstence'ye gidecektim. Hiç teessürsüz birbirimizden ayrıldık. 15 gün sonra dönecektim. Köstence'ye öğle üzeri geldim. Trenden çıkar çıkmaz kalabalık bir alayla karşılaştım. Durup seyrettim. Bir sürü halk arasında çiçeklerle süslenmiş bir kamyon geçiyor ve bunun içinde beyaz elbiseler giydirilmiş. Adeta daha çocuk denilebilecek bir genç kız ayakta durup etrafa selamlar veriyordu. Başında hanım ellerinden bir taç vardı. Yanımdakilere sordum. Köstence güzellik kraliçesi dediler. İlk kraliçe seçimi bu sene olduğu için halk pek coşkun ve dün akşamdan beri bütün Köstence ayaktaymış. Otomobildeki kıza baktım. Yüzü biraz yorgun, biraz şaşkın ve biraz da mesuttu. Alay geçtikten sonra evime gittim. O gece kraliçenin şerefine bir balo veriyordu. Arkadaşlarım muhakkak benim de gelmemi istediler. Yorgun olduğumu filan söyledim. Israr ettiler. Biliyor musunuz, bir dakika, hatta bir saniyede verilen veya verilmeyen bir karar, bir tereddüt anı insanın hayatı üzerinde ne uçsuz bucaksız neticeler doğurabiliyor. O gün baloya gitmesem, arkadaşlarımın muhakkak fazla şiddetli olmayan ısrarlarını biraz kuvvetle reddetsem, hayatım kim bilir nasıl bir istikamet almış olacaktı. O akşam baloya gittim. Kalabalıktık. Kraliçe her dansta başka bir gencin kollarında görülüyordu. Birkaç kere yanımdan geçti. Yüzü gündüzki gibi biraz yorgun, biraz şaşkın ve biraz da mesuttu. Bir aralık büfeye gitmiştim. Arkamdan birisi çekti. Döndüm, arkadaşlarımdan biri. Yanında kraliçe vardı. Bizi tanıştırdı. Sonra, Bükreş'te üniversite talebesine bir dans bahşetmez misiniz? Dedi. Dönmeye başladım ve ilk olarak o zaman bu kadına dikkatle baktım. Ayaklarım dolaşır gibi ve içimde uzak sezişlerle bir şey kırılır gibi oldu. Onun da gözleri bana dikilmişti. Kendimde bir şey söyleyecek kudret bulamadım ve dans bitinceye kadar kendime gelmeye çabaladım. Hiçbir şey konuşmadan ayrıldık. Fakat ondan sonraki danslarda isminin Marina olduğunu, bir mağazada satıcılık ederken güzellik kraliçesi seçildiğini ve yarın gene işe başlayacağı için bu iki günlük yorgunluğun kendisini düşündürdüğünü öğrendim. Bu tatlı fakat devamsız rüyadan artık uyanmak ister gibi bir hali vardı. Bu hal beni büsbütün ona yaklaştırdı. İhtimal etrafımda bu kadar tabii mahluklar görmüş olmadığım için bu kızın yanı bana ılık ve gürültüsüz bir köşe gibi görünüyordu. Ertesi günlerde de kendisini görmek için söz aldım. Ne diye uzatmalı bu lafları efendi? Hülasa o geceden sonra onu her gün gördüm. Köstence'de kaldım 15 gün 1 saat gibi geçti. O 15 günün hatırasını içimde nasıl bir yerde saklıyorum bilseniz. O günlerde bütün dünyayı bir parmağımla yerinden oynatabileceğimi sanıyordum. O günlerde benim için her şey Kabil'di. Bütün kainatın ve milyonlarca senelik hayatın hiçbir manası olmasa böyle bir 15 günün bunlara mana verebileceğini düşünüyordum. Sahilde yan yana dolaşıyor ve sadece birbirimize bakışıp gülüşüyorduk. Yalnız rüzgarın dolaştığı ve dalgaların yaladığı plajlarda paltolarımıza bürünerek koşuyor ve birbirimizin soğuktan kızaran yanaklarını öpüyorduk. Fakat 15 gün çok çabuk geçti. Bükreş'e dönmek zamanı geldi. Ona evlenmeyi vaat etmiştim. Fakat bunu aileme açmama ihtimal yoktu. Bir mağazada satıcı olan ve sonra güzellik kraliçeliği gibi burjuva muhitlerinin aforozuna kâfi bir sıfatı üzerinde taşıyan bir kızın lafını evde ağzıma almak bile tehlikeli olurdu. Mektebi bitirince hemen gelip kendisini alacağımı, o zaman müstakil olacağım için kimseye danışmaya hacet kalmayacağını söyledim. İstasyona gelmesi doğru olmadığı için bir gün evvelden ayrıldık. O dakika hala gözlerimin önündedir. Belki yarım saat birbirimizi kucakladıktan sonra ve ağlaştıktan sonra ben uzaklaşırken arkamdan seslendi. O zamana kadar kendisinden duymadığım ciddi bir sesi. ''Sakın beni bırakma. Ben sonra çok fena olurum Gravilla.'' dedi. Ben bu ihtarın dehşetini hiç düşünmedim. Fakat ne bilirdim? Bunun bu kadar şiddetli hakikat olacağını ne bilirdim? Gravilla biraz durdu. Gözlerini uzaktaki köşede uyuklayan kadına çevirdi. Ve sonra şarap bardağını yakalayarak sonuna kadar içti. Şarap damlaları tıraşlı çenesinden kirli gömleğine süzülüyordu. Eliyle onları siler gibi yaptıktan sonra devam etti. Ben Bükreş'e döndükten sonra birkaç ay mektuplaştık. Onun her mektubu daha ateşlenmiş olarak geliyordu. Fakat ben dünyanın en neşeli şehrinde ve dünyanın en neşeli insanları arasında köstence güzellik kraliçesini icap ettiği kadar çok hatırlayamıyordum. Son mektuplarımdan bunu hissetmiş olacağını zannediyor ve üzülüyordum. Fakat o hiçbir şekilde buna ima edecek bir şey yazmıyordu. Benim mektuplarım gitgide seyrekleşti. Dersler, arkadaşlar beni çok meşgul ediyorlardı. Ve tekrar aynı pansiyona taşındığımız küçük pasarabyalı insana göz açtırmıyordu. O da beni unutmaya başladı diyordum. Çünkü üst üste 3 mektubunu cevapsız bıraktıktan sonra o da yazmaz olmuştu. Ben bu macerayı da diğer hatıraların arasına gömdüm. Yalnız onları hatırlamak bana tatlı bir iş gibi geldiği halde bunu aklıma getirmekten adeta korkuyordum. Üniversite bitti. Ben hiç göstenceye uğramadan o sıralarda Bükreş'e gelmiş olan babamın ve annemin gönlünü yaparak buraya, Almanya'ya geldim. Mesleğimde ilerlemek istiyordum. Neşeli ve hoş günler tekrar başladı ve 1,5 sene sürdü. Sonra Romanya'ya döndüm. Bir kabine açmak için lazım olan parayı koparmak maksadıyla köstenceye gittim. Bu sırada güzellik kraliçesi hakkında korka korka malumat almak istediğim bir arkadaş, onun uzun zaman evvel birdenbire ortadan kaybolduğunu söyledi. Oh dedim, bu kadderat bizim ayrı yollarda yürümemizi istemiş, ne yapalım? Fakat ne kadar yanılıyormuşum. Ah efendi, bilseniz ne kadar yanılıyormuşum. Fakat sizi sıkıyorum değil mi? Affediniz, sonuna geldim. Evet, babamdan bir miktar para alıp Bükreş'e döndüğüm günlerde birkaç kişi birlikte bir müzik hora gitmiştik. Onu orada birkaç sarhoş talebenin masasında gördüm. Göğsü bağrı açık ve fitil gibi sarhoştu. Beni uzaktan tanıyamadı. Yanına yaklaşınca gülerek doğruldu. Sonra birdenbire kaşları çatıldı. Sarhoş dimağı birçok hatıraların hücumuna uğruyormuş gibi gözleri bulandı ve beni eliyle göğsümden iterek sallana sallana uzaklaştı. O akşam bir daha salonda görünmedi. Ben harap bir halde kaldım. Fazla oturamayarak yattığım yere döndüm ve ertesi akşam erkenden aynı müdüköle koştum. Oradaydı. Benim geleceğimi biliyormuş gibi hayret etmeden yanıma yaklaştı, masama oturdu. Şundan bundan konuştuk. Fakat ne bir kelimeyle kendi vaziyetinden ne de eski günlerden bahsetti. Ben sözü açmak isteyince sert bir tavırla susturdu ve ben bütün geçen günleri unuttum. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Her akşam oraya devama başladım ve her akşam aramızdaki bu manasız konuşmalar tekrarlandı. Benimle bir arkadaş gibi konuşuyor, beraber içiyor, dans ediyor fakat bir kelimeyle bile eski şeylere dokunmama müsaade etmiyordu. Tekrar deli gibi ona aşık olduğumu hissettim. Bir uçurumun kenarında ve yuvarlanmak üzere olan bir adam gibi çırpınıyordum. Son bir ümitle kendisine buradan ayrılmasını ve benim yanıma gelmesini söyledim. Sadece güldü, acı acı güldü. O zamandan beri benim için dayanılmaz hayat başladı. Marina bir yerde durmuyor, muhtelif şehirleri, memleketleri dolaşıyordu. Ben de her şeyi bırakarak onunla beraber dolaşmaya başladım. O buna itiraz etmedi. Hatta benimle alakadar oldu. Bana yardım etti. Fakat başka hiçbir şey. Sanki etten, kemikten ve sinirden yapılmış bir mahluk değildi. Sanki bir mermer, bir kaya yahut bir ölüydü. Ne ağlamalarım, ne kendimi mahvedercesine geçmişi tamire çalışışım fayda vermedi. 6 senedir bu hayat, bu cehennem hayatı devam ediyor. Bu 6 senede onun kalbinin bana karşı bir kere bile yumuşadığını görmedim. Demin gördüğünüz gibi benimle çok alakadar ve dosttur. Fakat o kadar. Bir kere kapadığı kalbini bir daha açmıyor. Dolaştığımız şehirlerde, aynı yerlerde, bazen aynı odada kalıyoruz. O aramızda görünmez, soğuk bir duvar bulundurmasını biliyor. İstiyorum ki bana kızsın, beni tahkir etsin, beni dövsün. Her şeye razıyım. Hatta beni öldürsün. Yalnız aramızdaki bu kahredici uzaklık bir parça azalsın. Tahammül edemeyeceğimi, bu hayatı daha fazla sürükleyemeyeceğimi sandığım anlar oldu. O zaman her şeye bir son vermek istedim. Fakat bir ümit elimi bağladı. Bazen günlerce ortadan kayboldum. İstedim ki o benim artık bırakıp gittiğimi sansın ve başka bir erkek bulsun. Bugünlerde onu hep uzaklardan gözetledim. Yanında bir erkek görsem, eve başka bir erkekle girdiğini veya onun başka bir erkeğe gittiğini görsem, bir anda kurtulacak, hem onu hem de kendimi öldürerek bu parçalayıcı azaplara bir son verecektim. Fakat bir kere bile, efendi, onu bir kere bile başka bir erkekle görmedim. Beni asıl berbat eden bu. Onun beni sevdiğini, hala beni sevdiğini, deli gibi sevdiğini, benden başkasını asla sevemeyeceğini bilmek. Fakat bir kere olan her şeyi artık unutamadığını, sırf bunun için yaşamanın ikimiz için de dünyanın en dayanılmaz işkencesi olduğunu düşünmek. Ah, bilseniz o beni ne kadar seviyor. Bunu anlıyorum. Siz anlamadınız mı? O da ne kadar azap çekiyor görmüyor musunuz? Ne yapayım efendi? Ben ne yapayım? Açık mavi gözlerinden yaşlar boşanıyordu. İçeride kimseler kalmamış gibiydi. Marina ağır ağır geldi. Hiçbir şey söylemeyen gözlerle beni süzdükten sonra onu omuzlarından tutarak sarstı. Kalk Gravilla, gene sarhoş oldun. Eve nasıl gideceğiz? Gözleri çivilenmiş gibi erkeğin ağlamaktan sarsılan başına bakıyor ve anlaşılmaz ışıklarla gizli bir muhabbete benzeyen bir parıltıyla yanıyordu. Yüzünde bir an onu kucaklıyormuş gibi bir tatlılık belirdi. Fakat hemen silindi. Şimdi bu şehirde demin gördüğüm serseci melankoliden başka bir şey yoktu. Aman yarabbi, bu kadın ne kadar azap çekiyordu. Daha fazla duracak ve bu sahneyi seyredecek kudretim kalmadığını hissederek yerimden fırladım. Sudan bir veda ile kendimi dışarı attım. Sabah yaklaşmıştı. Kafama serinlik veren bir sesin içinde yürümeye başladım. Büyük şehir bütün karmaşıklığı, sonsuzluğu içinde sessiz sedasız uyuyor ve koynunda birbirine benzemez milyonlarca insan ve macera saklıyordu. Esmer taş duvarları aşan bir muhayyile için bunun tasavvuru bile korkunçtu. Fakat bir insan kalbi bu şehirden daha karmakarışık, daha uçsuz bucaksız değil miydi? Ayda 1, Haziran 1936. Kitabın sonu.